iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.
Merhabalar, İklim İçin programında beraberiz. Ömer Madra bu hafta yok, kendisi izinde. Haftaya tekrar bizimle birlikte olacak. Ben Özdeş Özbay.
Ben Yücel Sönmez.
Bugün bir de konuğumuz var. Yücel, bize tanıtır mısın?
Önce sen belki destekçimizi söylersin diye bekledim ben Özdeş ama.
Ben biraz sonra önün.
Tamamdır. Bu haftaki konuğumuz Çevre ve Arı Koruma Derneği, kısaca adı Çarık olan aynı zamanda yönetim kurulu başkanı Tuncay Beştoy. Kendisiyle doğa açısından en hassas canlıları konuşacağız. Bizim yaptığımız hataların bedelini çok hızlı bir şekilde ödeyen ve bunu da gördüğümüz arıları konuşacağız, balı konuşacağız Şamil Bey'le. Hoş geldiniz Şamil Bey.
Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar.
Hoş geldiniz, merhabalar.
Merhabalar.
Merhabalar. Öncelikle bu yıldan bir başlamak isterim Şamil Bey. Havalar çok enteresan bir seyir izledi bu sene. Özellikle bahar aylarında, Mayıs ayında bir sıcaklık rekorları kırdık. Ardından soğukluk rekorları geldi. Türkiye'nin her yerinde farklı iklim olayları yaşandı. Kimi yerde donu, kimi yerde yağmur, kimi yerde hatta kar, kimi yerde aşırı sıcaklar yaşandı. Siz yıllardır bu işlerin içindesiniz ve arılarla çok yakın ilişki içindesiniz. Arıcılarla çok yakın ilişki içindesiniz. Bütün bu iklim olayları, bu hava olayları sizi acaba nasıl etkiliyor? Biraz bize bundan bahseder misiniz? Sonra biraz daha konuyu derinlemesine sizinle işleriz.
Tabii ki, tabii ki. Şimdi aslında geçen ay gazeteye yazdığım yazının başlığı ile başlayayım. Arıcılarla yaptığımız sohbette Muğla'lı arıcıların, biliyorsunuz Muğla'nın çok hoş yerel deyimleri var. İşte gene her zamanki gibi havaları sohbet ederken dedi ki havalar o kadar zikzak yapıyor ki ne yapacağımızı şaşırdık. Yani aslında sorun burada ikili. Yani genel olarak iklim krizine bağlı olarak işte ısınma döngüsüne girmemiz, ortalama sıcaklıkların yükselmesi, buna bağlı olarak adaptasyon sürecinin henüz yeteri kadar hızla buna uyumlanmamasıyla birlikte başlayan sorunlar var. Ama aslında tarımsal üretim açısından, ama özellikle arılar, arıcılık için ve doğadaki diğer böcekler için dengesizlik, zikzak çizme çok daha önemli bir sorun. Yani bir ay sıcak, bir ay soğuk, bir ayı bile beklemiyor. Bir hafta sıcak, bir hafta soğuk, mevsimsiz yağışlar, ani ısı değişimleri, gece gündüz sıcaklıklarının farklılıkları bu hassas canlıları çok fazla etkiliyorlar. O yüzden de sorun giderek ağırlaşıyor. Ve bu sene bu istikrarsız döngünün en kötü yaşandığı senelerden biri oldu. Bahardan başlamak üzere.
Bu istikrarsızlığı biraz daha bize derinlemesine anlatır mısınız? Mesela arı nasıl etkileniyor? Ben yılın başına doğru sizinle konuştuğumda şöyle şeyler geçmişti aramızda, şöyle sözler geçmişti aramızda. İşte kimi yerde arı yağmurdan dışarı çıkıp nektar toplayamıyor. Nektar toplayamadığı için koloni zayıf kalıyor tam üreme döneminde ve çoğalma döneminde. Kimi yerde sıcaktan çiçekler çok hızlı kuruyor. Kimi yerde arı her sene bulduğu ortamı o yıl aynı zaman dilimi içinde bulamıyor ve dolayısıyla arının takvimi şaştığı için arıcıların da takvimi şaşıyor demiştiniz. Arıcılığı yapmak giderek zorlaşıyor mu acaba?
Şimdi tabii bu hileli bir soru oldu. Hem zorlaşıyor hem kolaylaşıyor. Doğal arıcılığı yapmak kesinlikle zorlaşıyor. Doğal arıcılıktan geçimini sağlamak giderek zorlaşıyor. Doğal tarım yöntemleriyle tarım yapmak, ürün üretmek ve geçim sağlamak da giderek zorlaşıyor. Ama biliyorsunuz endüstriyel tarım içinde bulunduğumuz sistem buna çözümler üretebiliyor. Katkı maddeleriyle, dıştan müdahalelerle. Oradan baktığınızda zaten zorluktan ya da kolaylıktan bahsetmenin bir anlamı kalmıyor. Çünkü o bambaşka bir mecraya girmiş oluyor. Şimdi burada zaten hani bizim şu tartıştığımız arıcılık, balı arının yaptığı arıcılıktan bahsediyoruz. Bu ciddi sorunlar içeriyor. Şöyle düşünün, bir arı kolonisi aslında belirli bir denge durumunu sağlayan bir süper organizma. Aslında şaşırtıcı biçimde bir memeli gibi davranıyor. 50 bin 60 bin tane arı birey bir büyük organizmanın hücreleri gibi iş bölümü yapıyorlar koloni içinde. Ve bu iş bölümü bir büyük memeli organizmanın işte bağırsakları, midesi, karaciğeri gibi davranabiliyor. Böyle bir benzetme yapmak mümkün. Şimdi tabii bunu yapabilmesi için de bir denge durumunu sürdürmesi gerekiyor. Çünkü bir organizmanın herhangi bir durumda koşullarla, dış koşullarla kendi iç koşullarını dengelediği bir denge durumunda olması gerekiyor varlığını sürdürebilmesi için. Arı kolonisi aslında şaşırtıcı biçimde bize bu gözle baktığımızda öğreniyor. Bulunduğu ortamı, bulunduğu ortamdaki yıllık döngüyü, bitkilerin açma zamanını, çiçeklenme zamanını, nektar akımı zamanını, havaların ne zaman ısınıp ne zaman soğuyacağını öğreniyor ve aslında buna içgüdüsel bir hazırlık geliştiriyor.
Ve ancak bir hafızası var arının yani.
Efendim?
Bir hafızası var arının da.
Kesinlikle hafızası var. Aslında bütün kadim üretim biçimlerinin böyle bir hafızası var. Yani köylülük dediğimiz yapı zaten bu hafıza üzerine kurulu. Yıllar boyunca değişen döngüler bir süre sonra bir takım veriler ortaya koyuyor. İşte her mevsime göre, her ekosisteme göre, her coğrafyaya göre ekim zamanı, söküm zamanı, dikim zamanı, meyve zamanı, dolayısıyla yaşam zamanı, yaşam döngüsü buna göre kurgulanıyor. Bu bizim için de geçerli. Doğadaki diğer canlılar için de geçerli. Tabii ki arılar için de geçerli. Yani şimdi buradaki en büyük sorun bu kadar hızlı bir değişimin bütün bu süreçleri öngörülemez ve buna göre tavır alınamaz hale getirmesi. Doğadaki hiçbir canlı, hiçbir insan topluluğu, hiçbir hayvan topluluğu ve hiçbir arı topluluğu bu kadar hızlı değişen bir dış etkene bu kadar hızlı yanıt üretemez. Böyle bir kapasite yok, mümkün değil yani. Bu ancak uzun yılların ortalaması olarak bu adaptasyon süreçleri yaşanabiliyor. Bugünkü en büyük sorunumuz, dünya geçmişine baktığımızda uzun yıllar boyunca çok sıcak ve çok soğuk dönemler geçirmiş, buzul çağları yaşamış. Yaşam buna adapte olmuş bir süre içinde. Bazı türler kaybolmuş, bazı türler yeniden ortaya çıkmış. Sorun sadece ısının artması ya da azalması değil. Modern toplumun gelişmesi sonucunda doğal dengeyi, doğanın kendisinin sağlayabileceği ortamı yok etmemiz, insan eliyle yok etmemiz sonucunda dengesiz bir ortam yaratmamız. Yani değişim hızı, adaptasyon hızını çok aşıyor sonuç olarak. Aslında sorun burada. Dolayısıyla arı da buna adapte olamıyor, arıcı da buna adapte olamıyor. Bu sene mesela bizim arılar diyelim ki işte bahar başladığında ilk istikrarlı dışarıdan nektar ve polen akımı başladığında ana arıyı yavrulamaya teşvik ederler. Ana arı yavrular, yumurtlar. Yeni nesil gelişmeye başlar kolonide. Bu yeni neslin varlığı ve devamı dışarıdan gelecek nektar ve polen akımına bağlıdır. Yoksa bu yavrular beslenemez, büyüyemez. Bu da belirli çiçeklerin o mevsimde açmasına bağlıdır. Arı hafızasıyla bunu bilir. İlla hafızası da gerekmiyor. O gün doğaya uçuş yaptığında o çiçeklerden bir geri dönüş bekler koloni sonuç olarak. Ama bu istikrarsız hava nedeniyle tam o gün yağmurun yağmaması gereken ya da daha önceki senelerde yağmadığı bir dönemde yağdığını varsayın. Ne olacak? Polen yıkanacak. Ya da havanın gerektiğinden fazla sıcak ya da alışıldığından fazla soğuk olduğunu düşünün. Çiçek nektar salgılamayacak, kendini kapatacak diyelim ki. Aşırı rüzgar olduğunu varsayın, polenler uçuşacak, arı uçamayacak. Şimdi bütün bu dengesizlik sonuçta kolonide şuna sebep oluyor. Ana arının yaptığı yumurtalardan çıkan larvalar eğer yeteri kadar beslenemezlerse koloninin dengesi bozulur, bu larvaları dışarı atarlar. O zaman koloninin bütün bahar gelişme süreci alt üst oluyor. Bu sadece baharın alt üst olmasıyla kalmıyor. Yıllık döngüyü baştan kötü başlamış oluyor arılar. Çünkü bu bahar arıları sonradan koloninin bir dahaki seneki ihtiyacı olan ya da arıcının ihtiyacı olan balı üretecek yeni nesli sağlayacak. Bu nesli daha baştan sakat yapmış oluyoruz. Tabii bu kolonilerin ve arıcıların iyice şaşırmasına sebep oluyor. Bu senede yaşanan bu.
Bunun arıcılara bir maliyeti oluyor tabii ki. Hem üretim, bal üretiminde ciddi anlamda düşüşler yaşanmasına neden oluyor. Hem de ülkemizde arıcıların önemli bir bölümü gezici arıcılık yaptığı için sürekli yer değiştirmeye bağlı olarak maliyetler muhtemelen çok fazla artıyor. Ama bir de arıya maliyeti var tabii ki. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Koloni zayıf kalıyor, larvalar yuvadan atılıyor, yeterli besin gelmediği için denge bozuluyor, bir sürü şey oluyor. Son yıllarda Avrupa'da çok ciddi arı ölümleri gördük, çok ciddi arı ölümleri yaşandığına şahit olduk. Türkiye'de özellikle arılar açısından bu durum nedir? Yani biz arı nüfusumuzu kaybetmeye başladık mı, azalmaya başladı mı bu durum? Burada da bir takım tehlike sinyalleri var mı? Son olarak hatırlarsınız bu 16 tarım ilacı mesela yasaklandı. Bunun etkisi neydi? Bunun olumlu tarafları şimdi olacak mı yine arı popülasyonu üzerine? Biraz bize bunlardan bahsedebilir misiniz Şamil Bey?
Tabii ki. Şimdi şöyle yani bu konu biraz daha işin karmaşıklaştığı tarafa giriyor. Şimdi arıcılar arılardan daha fazla adapte olabiliyorlar. Teknolojinin sağladığı olanaklarla örneğin yeni yerlere arılarını taşıyabiliyorlar. Ya da taşıdıkları yerden memnun kalmazlarsa bir başka yere gidebiliyorlar. Mesela bu sene ise geçen seneden başladı bu eğilim. Profesyonel arıcılar yani geçimlerini arıdan sağlayan arıcılar kolonilerini 4'e 5'e bölmeye başladılar. 4 ya da 5 ayrı lokasyona arılarını koyuyorlar. Yani tamamen
riski dağıtmak gibi bir şey mi bu?
Efendim?
Riski dağıtmak gibi bir şey mi?
Aynen. Aynen. Ta kendisi riski dağıtıyorlar. Ya tutarsa kumarına dönüştü iş. 4 ya da 5
kontrolü nasıl sağlıyorlar?
Efendim?
4 ayrı noktada bunların güvenliği, kontrolü vesaire onu nasıl sağlıyorlar?
İşte zaten o zaman demin söylediğiniz maliyet meselesine geliyorlar. Bu 4 yere sürekli dolaşmak zorundalar. Ya da orada koydukları yerlere güvenli yer değil ise kira vererek, bir bedel ödeyerek koruma sağlamak zorundalar. Çünkü sonuçta kendilerine ait olmayan yerlere götürüyorlar. Ha gerçi yani ne mutlu ki bizim ülkemizin geleneksel bir takım değerleri hala devam ediyor. Yani hırsızlıklar, tahribat var, ciddi boyutlarda var ama yıkıcı ölçülerde değil henüz neyse ki. Hala bizde bu geleneksel köylü dayanışması devam ediyor. Olmazsa arılarına bakarlar, kötü bir durum varsa haber verirler arıcıya gelip baksın diye. Ama tabii ki sonuçta konaklamayla ilgili, kontrol ve bakım için birkaç yere birden gitmekle ilgili ciddi bir maliyet kaybı. Bu sadece arıcının kaybı değil. Düşünün şu anda Türkiye'de kayıtlı 25 bin civarında arıcı var. Bu 25 bin civarında arıcının aşağı yukarı %70'i 80'i gezginci arıcılık yapıyor. Bunların bu şekilde gezmesi toplam olarak ekonomiye ciddi bir zarar veriyor sonuç olarak. Yani tek bir arıcıya verilen zarar tabii onu yakıyor, onun canını yakıyor. Ama toplamda hepimize birden zarar veriyor. Arılara zarar veriyor. göllenme eksik olduğu için bitkilere zarar veriyor. Bitkilere zarar verdiği için dolayısıyla o bitkilerden geçimini sağlamak durumunda olan bitki üreticisi köylülere zarar veriyor. Yani bu birbirini katlayarak, birbirini ekleyerek domino etkisiyle yaygınlaşan bir zarardan bahsediyoruz. Bir yerden burada şeyi çektiğiniz zaman tuğlanın bir tanesini bütün bina üst üste yıkılıyor maalesef. En büyük sorun
bu. Galiba o tuğlada arı oluyor bu denklemde.
Evet, burada arı oluyor. bunu gayet keyifle söylüyorum. Çünkü aslında bütün tarımsal planlamalarda en ihmal ettiğimiz canlı arı maalesef. Aslında bu bir sistem, doğa koruma, çevreci yaklaşımlar açısından da böcekler genel olarak ihmal ettiğimiz canlılar. Yani aklımız en son onlara geliyor. Hayvanları koruyoruz, bitkileri koruyoruz ama böcekler belki ufak oldukları için gözden kaçıyorlar.
Ya bu çok önemli bir konu gerçekten. Hani bu çok önemli bir konu aslında gerçekten, özellikle arıların nüfusu nedir vesaire konusunda Batı'da hani böyle çeşitli araştırmalar yapılıyor ama Türkiye'de siz hiç böyle bir rakama denk geldiniz mi? Yani ne kadarı arıların yüzde kaçı kayboluyor vesaire gibi?
Yok,
kayıp oranı biliyor muyuz yani? Bilanço var mı?
Akademik çalışmalarımız çok yetersiz bu konuda. Biz dernek olarak elimizden geldiğini yapıyoruz ama etimiz budumuz belli sonuçta. Ama dünyada yapılmış çalışmalardaki bir ortalama rakam var. Her sene %2'sini kaybediyoruz böcek popülasyonunu. Bu ciddi bir kayıp. Yani bal arıları ve bal arısı kolonileri aslında şu anda biraz çiftlik tavuklarına benzedi. Yani bizim tarafımızdan tabiri caizse koruma altına alınmış durumdalar. Biz her sene Türkiye'deki koloni varlığının dörtte birine yakınını kaybediyoruz. Ölüyorlar normalde. Ama ertesi sene arıcılar onları tekrar çoğaltıyorlar ve koloni varlığımız toplam olarak giderek artıyor. Şu anda 8 milyonu geçti ve bu çok yüksek bir sayı. Bu yüksek sayı yeteri kadar koloni başına verim alınacak tarzda modern ve doğal arıcılık teknikleri de uygulanmadığı için gereksiz bir yüksek sayı aslında. Maliyetleri arttıran, fazlalık getiren ve daha da önemlisi hiç hesaba katmadığımız bir konu, doğadaki diğer arılara karşı haksız rekabet yaratan bir konu. Çünkü aynı çiçeklere gidiyorlar onlar da. Ve diğer arıların ve diğer dölleyici böceklerin, sineklerin doğanın döngüleri için önemi arılardan daha fazla aslında. Bal arılarından bahsediyorum. Bal arılarıyla biz bir çıkar ilişkisi kurduğumuz için aramız çok iyi. Ama diğer böcekleri hesaba katmamız gerekiyor diğer arıları da.
Şahin Bey, sizin bu konuyla ilgili çok enteresan gözlemleriniz var. Biraz onlara değinmek istiyorum ben. Şimdi Türkiye sıfırdan 1300 metre ortalama yüksekliğe çıkan, her katmanı farklı bir bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapan bir ülke. Dolayısıyla bu arıların nektar toplamasına ve yaptıkları balların kalitesine de yansıyan bir unsur aynı zamanda. Geçen yıl konuştuğumuzda siz 0-100 metrede çam balığı için gerekli olan Basra böceğinin sıcaktan öldüğünü söylemiştiniz. Çam balığını yapan işte Basra böceği denen bir aslında asal ağın ağaçta yaptığı salgıdan geriye kalanı topluyor arı ve bundan çam balığını yapıyor. Şimdi yıllardır da bu işin içindesiniz. İklime bağlı olarak siz bitki çeşitliliğinin değiştiğini gözlemliyor musunuz? Yani arının bundan 10 sene önce bulduğu bir yayladaki çiçek deseni bugün gitsek halen orada mevcut mudur? Değişimin hızı nedir? Bütün bunlara ilişkin gözlemlerinizi alabilir miyiz biraz sizden?
Tabii ki. Şimdi şöyle, biz yaklaşık 5 seneden beri Basralı alanların takibini yapmaya çalışıyoruz kendi çapımızda. Sağ olsun Isparta Üniversitesi'nden Ormancılık Bölümünden Mustafa Avcı hocamızla birlikte ve Ege Orman Araştırma'dan Mustafa Burak Hoca ile birlikte. Aslında çok tehlikeli bir noktadayız. Çam balı söz konusu olduğunda, ki bu Kızılçam'a bağlı olan bir bal üretimidir ağırlık olarak. Ek olarak bir miktar sedirde ve köptanda bulunur. Ama asıl olarak Kızılçam'dan üretilen bir baldır ve bunun üretim alanlarının, daha doğrusu Kızılçam ekosisteminin %90 civarı bizim Anadolu'muzda, Batı Ege'de ağırlık olarak. Ve iklim krizi öncelikle bu ekosistemi vuruyor. Sıcaklıklar arttıkça ve erken yüksek sıcaklıklar, yani erken yakıcı sıcaklıklar oldukça böceğin, Basra böceğinin yumurtlama ve nimf döngüsü bozuluyor ve bu bozulduğu zaman verim düşüyor. Şimdi bu bir tarafıyla bir ekosistemle ilgili bir doğal sorun, ama öbür taraftan bir geçim kaynağı olduğu için, ki şu anda mesela demin bahsettiğimiz 25 bin arıcının en az 1/3, belki 2/5 her sene Çam bölgesine gelir çam balı almak için. Muğla'da her sene 3 milyona yakın koloni konaklar çam balı elde etmek için. Sadece Muğla'lı arıcıların değil, Muğla dışından gelen arıcıların kovanları da olmak üzere. Bu aynı zamanda sosyoekonomik bir durum, var oluş. Bu iklim krizi...
Can simidi gibi değil mi, bir de arıcılar açısından? Yani o yıl o yıl her şey kötü gitti, iyi bir sezon geçmedi ama geldiğinizde çam balı garanti olarak sizi bekliyor olurdu her zaman.
Olabilirdi. Ama şimdi evet, şöyle bir durum var. Bu çok sayıda kovan olduğu için ve konaklamayla yerleşmekle ilgili bir sorun olduğu için, işte 2012 yılında yapılan bir projeyle Muğla İl Tarım ve Arıcılar Birliği tarafından arı konaklama noktaları tespit edilmiş durumda. Yani ne kadar nokta olduğu, hangi noktaya ne kadar kovan konacağı resmi olarak saptanmış durumda ve izin alınarak kontrol altında konuyor kovanlar buraya. Her yer belli. Ama bu iklim krizinin sonucunda belirli bölgelerde, özellikle alt kotlarda, yani 0-100-0-150 metre arasında ve daha güney enlemlerde bal üretimi olmayınca, geleneksel olarak, alışkanlık olarak buralara konaklayan arıcılar çam balının olduğu diğer bölgelere göçmek zorunda kalıyorlar. Ama oranın zaten sahibi var. Orada zaten daha önceden oraya koyan arıcının arıları var. Böylece bu bir sosyal soruna da ve giderek bazı bölgelerde şiddet sorunlarına da yol açabiliyor. Neyse ki henüz açmadı ciddi boyutlarda, birkaç olay dışında. Ama eğer bu devam ederse bununla ilgili bir sorun tehlikesi de var. Ve en sonunda da bahsettiğiniz gibi can simidi olan bir balı alamamaktan dolayı tüm senenin kaybı gibi bir tehlike var. Arıcıların zaten büyük bölümü krediyle yaşayan insanlar, borçlarını ödemek üzere bala kendilerini bağlamış insanlar. Bu olmadığı zaman bütün sosyoekonomik yapı alt üst oluyor. Bu sefer de ne yapıyor arıcı çaresiz yaşantısını sürdürebilmek için? Uygun olmayan yollara başvurmak durumunda kalıyor çaresiz biçimde. Bu da sık başka tür bir sıkıntıya yol açıyor. Ama bugünün konusu değil o, yani bizim için. Bu daha bambaşka bir konu.
Evet, arının yapmadığı bal gündeme geliyor o durumda.
Gündeme geliyor bu sefer tabii ki.
Peki arının biraz...
Buyurun. Sorunun son kısmı vardı. Evet, yani iklim krizine bağlı olarak ekosistem içindeki bitki deseni değişiyor. Maalesef değişiyor. Hem bitkiliği bakımından değişiyor, hem bitkilerin çiçeklenme, vejetasyon dönemi ve döngüsü olarak değişiyor. Bu döngü tüm canlı döngüsünün değişmesine sebep oluyor sonuçta. Ve de zaten en büyük sorunumuz bu.
Biraz önce bahsettiğimiz unsurlar, yani Türkiye'deki çeşitlilik aynı zamanda balın tadına da yansıyan, rengine de yansıyan, onu farklılaştıran, lezzeti de çeşitlendiren bir unsur. Ve Türkiye çok zengin bitki çeşitliliğiyle çok zengin bir bal çeşitliliğine sahip bir ülke. Biz bu çeşitliliği ve bu tadı kaybetmeye başladık mı, yoksa henüz o aşamada değil miyiz Şamil Bey?
Yani şimdi o daha da farklı bir konuyla bağlantılı. Yani Anadolu bal arısının gen kaynaklarından biri. Apis mellifera anatolica gibi bir kendi ırkımız var, arı ırkımız. 8 tane daha arı ırkına ev sahipliği ya da komşuluk yapıyoruz sınırlarımızda sonuçta. Anadolu birçok bitkinin ve canlının ve böceğin olduğu gibi arıların da gen kaynaklarından. Bombus arıları için çok ciddi bir gen kaynağı durumundayız. Ve tabii doğal olarak da çok çeşitli bal üretimi yapmaya olanak sağlayan bir bitki flora zenginliğine sahibiz. Yani şöyle düşünün, Ocak, Şubat ayıyla batıdan, en batıdan bademle başlayın, narenciye ile devam edin. İçerilere doğru yavaş yavaş geldikçe işte sıvcan, hayıt, lavanta, anason, kır çiçekleri, yayla çiçekleri diye devam edin. Kestane diye devam edin. Sonra tekrar bu tarafa gelin, çam diye devam edin. Keçi boynuzu diye devam edin. Her dönemde çok püren diye devam edin. Pamuk gibi, ayçiçeği gibi, kolza gibi endüstriyel tarımsal ürünlerin ballarını bu işin içine ekleyin sonuç olarak. Yani çok fazla miktarda monofloral çiçek balı ve salgı balımız var. Çok fazla miktarda yayla ve bozkırdan ve geven balı var bozkırda, unuttuk en önemli balımız. Gibi polifloral ballarımız var. Yani çok çiçekli ballar, tek çiçekli ballar ve salgı balları. Bu açıdan Anadolu olağanüstü zengin bir kaynak. Ama
zamanımızın da bu arada sonuna geldik Şamil Bey.
Tamam.
Bizden sonra
hemen bağlıyorum.
Tabii.
Burada şöyle bir sorunumuz var. Bu iklim krizinden farklı bir sorun. Arıcılarımızın bu ürettikleri balları parakende olarak değerinden satabilmelerine olanak sağlayacak bir pazarlama ortamı olmadığı için toptan olarak satışa sunulan bu ballarda bütün bu tek tek değerleri olan balların büyük bölümü paçal denen bir işlemle ortaklaştırılıyor. Aynı kazana dökülüyor ve bireysel özelliklerini kaybediyor. Aslında bu çok daha ciddi ve arıcılık sektörüne destek sağlayacak şekilde yapılması gereken bir çalışmayı da ortaya koyuyor.
Peki, çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ederiz Şamil Bey, sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Katıldığınız arınma... zaman ayırdınız. Pardon Özdeş, sözünü böldüm. Söz sende.
Yok yok. Çevre ve Arı Koruma Derneği'nden Şamil Tuncay Beştoy bizimleydi. Destekçimiz Tülay İdil'e de çok teşekkür ederiz. Birazcık geçirdik, süremizi aşmış olduk. İklim için burada programı bugünlük bitiyor. Görüşmek üzere diyelim.
Görüşmek üzere, hoşça kalın.
İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.